Ayrım 16. Katli Vacip. Tarikatların sır cinayet dosyaları. Fethi Yılmaz. Sayfa 190. Nurettin Mutlu 2014 yılındaki röportajında FETÖ lideri Gülen için şöyle dedi. 15 yıldan beri Gülen'in eserlerini, çok sayıda başka aliminin eserlerini de okudum. Hepsi birbirinden kıymetlidir ama şunu söylemeliyim ki Gülen gibi bir alim, mütefekkir görmedim. Böyle bir kıymete sahip olmakla ne kadar iftihar etsek azdır. Milyonların gönlünde taht kurmuş ihlas ve samimiyet abidesi Fethullah Gülen Hoca Efendi gibi bir zata nahoş sözler sarf etmek onun kıymetinden bir şey kaybettirmez. Ama samimi her Müslümanın gönlünde tarifsiz yaralar açar. Mutlu bununla da yetinmeyip Gülen'le ilgili fetva vererek bu hizmeti karalamak caiz değildir. Hoca Efendi'yi, hizmetini ve arkadaşlarını karalamak bize bir şey kazandırmaz. Ona ve arkadaşlarına çok dua ediyorum ifadelerini kullandı. Mutlu'nun sözlerinin Zaman Gazetesi tarafından çarpıtıldığı da gündeme geldi. Ancak Nurettin Mutlu'nun Fethullah Gülen'den övgüyle söz eden açıklamaları, bu kez FETÖ'nün bir diğer yayın organı Cihan Haber Ajansı'nda 13 Kasım 2014 tarihinde haber yapıldı. Fethullah Gülen için Hoca Efendi'nin Said-i Nursi'ye ve Risale-i Nur'a bağlılığına hayran kaldım diyen Mutlu, Hoca Efendi'nin 76 yıllık hayatı gayet şeffafiyet içerisinde, bu milletin arasında geçmiştir şeklinde konuştu. Nurettin Mutlu'nun Zaman'daki röportajından bir hafta sonra bu kez Abdülkerim Çevik Zaman Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Abdülkerim Çevik de Hoca Efendi İslah Hareketi yürüttü. Türkiye'de üniversitelerde insan yetiştirme hizmetini Fethullah Gülen başlattı. Türkiye'de sosyal değişimi gerçekleştirdi diye konuştu. Gülen'e yönelik övgülerine devam eden Çevik, peygamber varisleri için ne düşünülüyorsa Hoca Efendi için de aynı şeyleri düşünmek ve aynı şeyleri idrak etmek gerekiyor dedi. Abdülkerim Çevik Zaman Gazetesi'nde Gülen'in Pakistan'da da övüldüğünü anlattı. Ben Pakistan'ı ziyaret etmiştim. Orada büyük İslami cemaatler var. Orada her cemaat kendi üstadını, hizmetlerini Hoca Efendi'ye benzetiyordu. Bizim hizmetlerimiz çok büyüktür. Tıpkı Gülen Hoca Efendi'nin hizmetlerine benziyor diyorlardı. Hizmet hareketi Türkiye'de doğu batı ayrımı yapmadan her yere hizmeti götürmüş. Bu sadece eğitimle de kalmamış, yoksul insanlara da yardımlar yapılmıştır. Her alanda İslam'ın öngördüğü hizmetleri olmuştur. Abdülkerim Çevik 2014 yılının Mart ayında FETÖ'nün kapatılan yayın organı Cihan Haber Ajansı'na da konuştu. Fethullah Gülen için peygamber varisi diyen Abdülkerim Çevik şunları söyledi.
Biz küçüklüğümüzden beri duymuşuz Hoca Efendi'nin hizmetlerini biliyoruz. Türkiye'de ilk defa geniş çaplı üniversiteye el atan cemaatler Fethullah Hoca Efendi cemaati. Bunu herkes biliyor. Türkiye'de sosyal değişim gerçekleştirdi. Üniversitelere el attı ve yeni bir İslami gençlik oluşmasına vesile oldu. Eserleri ortada, 50'ye yakın kitabı var. İnsan o kitaplara baktığı zaman Fethullah Hoca Efendi'nin ne olduğu, ne istediği ortaya çıkıyor. Onun vaazları insanlığı hep güzel yönlere sürüklüyor. Bir din adamıdır, bir peygamber varisidir. Bir peygamber varisi için ne düşünülüyorsa Hoca Efendi için de aynı şeyi düşünmek gerekiyor. Ben Pakistan'a gittim. Orada büyük İslami cemaatler var. Her cemaat kendi şeyhini Hoca Efendi'ye benzetiyor. Kendi hizmetlerini Hoca Efendi'nin hizmetlerine benzetiyorlar. Türkiye'de de doğu batı ayrımı yapmadan hizmet eşit bir şekilde götürülmüş. Sadece eğitimle de kalmadı. Yoksul insanlara, özellikle Kurban Bayramı'nda her köye et götürüldü. İslam'ın öngördüğü her alanda hizmetleri olmuştur. Böyle bir cemaatin hizmetlerini yok görmek talihsizliktir. Dolayısıyla herkesin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Bir din adamına yapılan saygı, onun hakkında ne düşünülüyorsa bu zat için de aynı şeyler düşünülmeli. Din adamları peygamberlerin varisleri olduğu için peygamberlere ne saygı hürmet yapılıyorsa din adamlarına aynı saygıyı göstermek gerekiyor. Hele hele bütün ömrünü Allah yolunda sarf eden bir şahıs için kesinlikle insan davranışlarına, onlara karşı dikkat etmesi gerekiyor. Ben bazen paylaşımlara bakıyorum. Bazı insanlar kafasına ne geliyorsa yazıyor. Özellikle Hoca Efendi hakkında bunu çok büyük tehlike olarak görüyorum. Bu camiaya ve bütün Müslümanlara iyi niyetli olmak gerekiyor.
Dokunulmaz zırh şeyhlik. Abdülkerim Çevik Türkiye'de kolayca suçlanabileceğiniz, hatta cezaevine atılacağınız tarihlerde Fethullah Gülen'e övgülerini sıraladı. Ardından da Norşin'de cemaatinin başında olmaya devam etti. Eleştirilmek şöyle dursun, medyada adından kavgalıları barıştıran barış elçisi diye söz edildi. Şeriat yolu denilerek bölge insanı hukukunu Abdülkerim Çevik'in iki dudağının ucunda aradı. Türkiye'de şeyh olmanın getirdiği cemaat ve devlet zırhının koruması altına girdi. Cemaatlerin devletin yerine hukuk koyucu olma rolü ise kanlı bitti ve hayatını kaybetti. Yakup Şeflekçi ise kendi deyimleriyle şeriatla çözmek istediği işten katil olarak çıktı. Biterken, seramik doğrudan doğruya yüksek bir sıcaklıkla karşılaşması sonrasında dış yüzeyi camlaşma şeklini alıyor. Bu işlem seramiğin üzerine bazı materyallerin sürülmesiyle de yapılıyor. Seramikte buna sırlama deniyor. Bu yöntemle seramiğin dışı hem pürüzsüz görülüyor hem de seramiğe su geçirmeme özelliği kazandırılıyor. Seramikteki bu sırlama yöntemini okurken aklıma kitabı yazmaya başladıktan sonra yaşadıklarım geldi. Hemen hemen her dosyada tüm taraflara ulaşmaya çalıştım. Tahmin edersiniz, Türkiye'nin dört bir yanındaki dosyalara ulaşmak, hele ki üzerinden yıllar geçmişse hiç de kolay olmadı. Tek yanıt alamadığım taraf ise hep cemaatler ya da onların, avukat dahi olsa, temsilcileri oldu. Dava dosyalarını bulmak için onlarca avukatla görüşmeler yaptım. Tarafların avukatlarına da gittim. Çoğunun dosyaları sonuçlanmıştı. Buna rağmen hepsinden ret yanıtını aldım. Kendi yararlarına olması ya da olmaması önemli değildi. Cemaat içinde yaşanan bir cinayet ya da olay tıpkı seramik yapımında olduğu gibi sırlanıyor. Tek bir su damlasının sözün çıkması dahi yasak. Siz dışarıdan bakınca pürüzsüz bir görüntü ile karşılaşıyorsunuz. Ancak küpün içi hiç de görüldüğü gibi değil. Bu satırları yazarken aklıma 8-10 yıl önce cemaatler sivil toplum örgütüdür tartışması da gelmedi değil. Başındaki şeyhe tek eleştiri yöneltmek şöyle dursun, ses dahi çıkarılamazken cemaatlere demokratik kılıf giydirmek isteyen kimi liberaller cemaatler sivil toplum örgütüdür diyebildi. Aldığım tehditleri de es geçmemek lazım. Kitap üzerine çalışırken araştırmamdan rahatsız olanlar seni yaşatmazlar ifadelerini sık sık kullandı. Hatta en yakınımdaki dostlarım dahi kitap fikrini ilk paylaştığım zaman ya da kitabın yazım aşamasında "Korkmuyor musun? Bunlar vururlar seni. Kendi kitabının konusu olursun" şeklinde sözlerle endişelerini dile getirdiler. Elinizdeki bu kitabı yazmak için binlerce sayfa iddianame okudum, mahkeme tutanaklarını inceledim, onlarca saat süren görüşmeler yaptım. Son 50 yılın sayısız dergi ve gazetelerini taradım ve tüm bu araştırmalardan elinizde tuttuğunuz kitap ortaya çıktı. Cumhuriyet doğrudan bireyin hayatına müdahale eden, ona şekil veren, yönlendiren cemaatlere karşı laiklik devrimiyle çıktı. Ancak bu durum kısa sürdü. Diyanet ile devlet şemsiyesinin altına giren hocalar camileri dergahları haline getirip oraya gelenleri de kendi cemaatlerine mürit yapma yoluna gittiler. Bu legal görünümde illegal alanda özgürlüklerini ilan eden cemaatlere 1950'li yıllarda başlayan siyasi destek beraberinde dokunulmazlık, cezasızlık ve adaletsizliği getirdi. Cemaatler sahip oldukları bu cezasızlık alanı içinde rahatça cinayetler işlediler. Daha da ötesi genişledikçe genişlediler ve artık devlet yönetiminde söz sahibi oldular. İşte bu söze de ellerinden damlayan kanla sahip oldular. Aldous Huxley gerçek göz ardı edilince ortadan kalkmaz diyor. Ben de size cemaatlerin göz ardı edilen gerçeklerini yazdım. Cumhuriyet ve aydınlığın ipini ne kadar boşlarsak karanlık perde o kadar hızlı iniyor sahneye. Siz siz olun, o ipi hiç boşlamayın. Son söz. Diyanet İşleri Başkanlığı Temmuz 2021'de din istismarı ile mücadelede sahih dini bilginin önemi adlı bir kitap yayımladı. İsimleri verilmiyordu ama kitapta dini eldiven gibi kullanıp kirli işler yapan tarikatlara ve cemaatlere ciddi eleştiriler vardı. Orada şu satırlar dikkat çekiciydi. Tarihte Kur'an-ı Kerim'in istismarına dair en acı örneklerden birisi Sıffin Savaşı'nda yaşanmıştır. Hariciler diye anılan şiddet temelli hareket bu savaşta sözde Kur'an savunucusu gibi görünerek aslında büyük bir fitne ateşi yakmıştır. Savaş Hazreti Ali'nin üstünlüğü ile sonuçlanmak üzereyken Hazreti Ali'nin karşısında bulunan grup mızraklarının ucuna Kur'an sayfalarını takarak savaşı bırakalım, Kur'an'ın hakemliğine başvuralım çağrısında bulunmuştur. Kur'an-ı Kerim'in otoritesini kullanan bu taktiğin gayesi Hazreti Ali taraftarlarının Kur'an'a olan saygısından istifade ederek zaman kazanmaktır. Hakem olayı denilen bu hadise sonrası Hazreti Ali'nin etrafında toplanan Müslümanların bütünlüğü bozulmuş, görüşmelere rağmen bir türlü barış tesis edilememiştir. Harici zihniyetin o günden bugüne Kur'an bize yeter söylemiyle ümmetin bütünlüğüne zarar vermesi çok acıdır. Sadece Kur'an'ı değil, hadis, rivayetlerini, ashab-ı kiramın ve tarihi şahsiyetlerin hayatlarından örnekleri, İslami değer ve kavramları istismar eden fırsatçılar, dün olduğu gibi bugün de karşımızdadır. Ve bu kimseler kendilerini ıslah hareketinin birer temsilcisiymiş gibi sunmaktadır. Kuşku yok ki bu uyarılara uymayanlardan biri de Diyanet yönetiminin kendisiydi. Kimi zaman din istismarı yapanları pamuklara saran, kimi zaman ise bizzat kendisi dini siyasetin emrine sunan o kurumdu. Bu çelişki de devlet içindeki kavgaların yansımasıydı. Öyle ya, cinayet işleyen de cinayeti soruşturan da aynı vücudun elleri gibiydi. Elinizdeki kitap kendi yarattıkları çamurda boğulanlar kadar istismar çarkına itiraz edenlerin ve irini patlatmak isteyenlerin de toprak altına atılmasını anlattı. Faillerin siyasi rüzgara göre değişip istenilen kapının çilingiri haline geldiği bir düzen de öğrendiğiniz. Asıl azmettirenlerin sorgulanması için cesur bir ilk adımdı, atıldı. Şimdi tarikatları bir sivil toplum kuruluşu gibi yutturmaya çalışanların aslında hangi suçları da örtbas ettiklerini gördünüz. Artık sır değil ve siz de biliyorsunuz. O halde bu değerli gazetecilik kitabındakileri unutmamak göreviniz. Zira yarının adil düzeni için bir savcının masasında açılacak dosyanın ilk harflerinden birini okudunuz. Barış Pehlivan, Ağustos 2021, İstanbul. Kitabın sonu. 4 Mart 2022. Sayfa 200.